Ayrım 25, Bay Leonidas'ın tuhaf hikayesi, Tuncay Çevik, sayfa 266. Bayan Gredel an be an boğulur gibi oluyordu, mevzuyu değiştirme ihtiyacı duydum. Bayan Gredel, eşinizi kaybedeli kaç yıl oldu? Şaşkınlıkla yüzünü açtı Bayan Gredel. Eşimin öldüğünü nereden biliyorsunuz? Girişteki, koridordaki, bu odadaki duvarlarda hep aynı gencin fotoğrafları asılı. Fotoğrafların üzerine bir takım yazılar yazmışsınız. Eşiniz olduğunu anlamak güç değil. İnsan her gün gördüğü birinin fotoğrafını evinin her yerine asmaz sanırım, öyle değil mi? Bayan Gredel lafa başlamadan evvel derin bir iç çekti. Evet, fotoğraflardaki eşim, adı Mustafa. Ailem onunla evlenmeme hiç rıza göstermedi ama ben evlendim. İkimiz de henüz 16 yaşımızı sürüyorduk. Çocuktuk, heyecanlıydık. Her şey yolunda giderken Birinci Dünya Harbi çıktı. Umumi seferberlik ilanını beklemeden cepheye koştu Mustafa. Gitti ve bir daha geri dönmedi. Size acınızı hatırlattığım için üzgünüm Bayan Gradel. Ölmek bütün canlıların müşterek kaderidir. Bizler de sıramızı bekliyoruz. Bu uhrevi nutkun ardından odada kocaman bir sessizlik oldu. Sessizliğin daha da büyümesine fırsat vermeden asıl mevzumuza döndüm. Bayan Marie'yi gördüğünüz gece penceredeymişsiniz. Bana o pencereyi gösterebilir misiniz? Bayan Gredel dizlerinden kuvvet alarak ayağa kalktı. Arkasındaki açık renk kadife perdelerle örtülmüş pencereyi gösterdi. İşte şu pencereden. Müsaade almaksızın perdeyi çekip pencereyi açtım. Kafamı dışarı uzatıp loş karanlığın aheste aheste serildiği İstiklal Caddesi'ne baktım. Bakışlarımı usul usul aşağı indirdim. Apartmanın girişi kasvetli havaya rağmen net görülebiliyordu. Bakışlarımı Bayan Gredel'e çevirerek sordum. O gece gözlüğünüz gözünüzde miydi? Şayan hayret bir bakışla gözlerini büyüttü Bayan Gredel. Sizin kadar dikkatlisine şimdiye kadar hiç rastlamadım. Gözlüğüm burada bir yerde olmalı. Aynalı konsolun üzerinde Bayan Gredel. Ama ben gözlüğünüzü orada görmeden evvel gözlerinizdeki kusuru fark etmiştim. Geldiğimden bu yana burnunuzu ovuşturup duruyorsunuz. Burnunuzun iki yanında iki derin iz mevcut. Duvarlardaki fotoğraflara bakarken de gözlerinizi kıstınız. Uzağı görmekte güçlük çekiyorsunuz sanırım. Evet, gözlerim kusurludur. Pencereden baktığınızda gözlüğünüz gözünüzde miydi? Bayan Gredel'in yüzü düşünceli bir hal aldı, düşündü, düşündü ve nihayet kendinden emin yanıtladı. Hayır, gözlüğüm gözümde değildi. Evin içinde gözlükle dolaşmam. Bayan Gredel'den gözlüğünü takmasını ve yanıma gelmesini rica ettim. Bayan Gredel itirazsız dediklerimi yaptı. Lütfen gözlüğünüzü çıkarıp caddeye bakın. Bayan Gredel gözlüğünü çıkardı, ürkütücü bir sessizliğin çöktüğü uzun caddeye baktı. Bu yana doğru gelen iki kişiyi gördünüz mü diye sordum. Belli belirsiz bir görüntü var ama çok bulanık. Lütfen gözlüğünüzü takın ve bir de öyle bakın. Bayan Gredel büyük camlı gözlüklerini ince burnunun üzerine yerleştirdi ve tekrar baktı. Sadece bir kişi var bu yana doğru gelen. Şapkalı bir adam, üzerinde kalın bir paltosu var. Bayan Gredel apartmana doğru yaklaşan meçhul kişi hakkında çıkarımlarda bulunurken inanılmaz bir hadise yaşandı. O meçhul kişi apartmana girdi. Müthiş bir heyecanla Bayan Gredel'e seslendim. Lütfen beni takip edin Bayan Gredel. Apartmana kimin girdiğini birlikte görelim. Bayan Gredel sanki bu oyundan zevk duyuyormuşçasına ağır adımlarla arkamdan geldi. Bayan Gredel bana yetiştiğinde çoktan yukarı doğru adımlamaya başlamıştı. Açık renk paltolu, koyu renk şapkalı, enli bir adam. Bayan Gredel arkası dönük adamı işaret ederek fısıldadım. Çok geç kaldınız, yüzünü görebiliyor musunuz? Bayan Gredel maksadımı anlamış, sesindeki ve yüzündeki heyecanı kaybetmişti. Hayır, göremiyorum. Bayan Gredel o gece apartmana pelerinle koşarak giren kişinin Bayan Mary olduğunu düşünüyor musunuz diye sordum. Gözlerindeki örtüyü kaldırdığımda gerçeğin çok daha farklı olabileceğini o da görmüş ve gözyaşlarını tutamamıştı pişmanlık içinde. Sualime ağlamaktan cevap verememişti, aslında cevap vermesine de lüzum kalmamıştı. Başka sualim yok, teşekkürler diyerek dışarı çıktım, doğruca Galata Köprüsü'ne yollandım. Güneş yavaş yavaş batmaya hazırlanıyordu. Köprü akşam karanlığı inmeden evlerine yetişmek telaşıyla dalgalanan insanlarla doluydu. Soluma vapurları alarak yeni camiye kadar uzanan geniş kaldırım üzerinde dalgın ve düşünceli bir ağırlıkla yürüyordum. Köprünün altından akan suyun sesi, yanımdan geçen insanların siluetleri, kocaman direkler arasından geçen otomobiller ve otomobillerin arasında süzülen yorgun tramvay silik bir görüntü gibi kayıyordu sağ yanımdan. Eminönü ayağına inerek kayıkçıların dizildiği kıyıya yürüdüm. Denizin üzerinde mekik dokuyan vapurların arasında karınca gibi kımıldayan kayıkları izledim bir müddet. Sonra saltanat kayıklarını andıran bir kayığa yaklaştım. Kayığın önü kalabalıktı. İnsanlar ağızlarını kocaman açarak ellerindeki balık ekmeğin çeyreğini bir ısırışta midesine indiriyordu. İştahla iki balık ekmek söyledim. Ellerinin alışkanlığıyla bir çırpıda özensiz bir biçimde kağıda sararak balık ekmeği yüzüme uzattı balıkçı. Ücreti takdim edip köprüye çıktım ve köprünün petek parmaklıklı korkuluğuna dirseklerimi dayayarak Süleymaniye Camii'ne bağladım gözlerimi. İnce minareleri dışarıda esen rüzgarın tatlı dokunuşlarıyla serinliyordu sanki. Güneş ise minarelerin gerisine kızıl yüzünü gizleyerek alçalıyordu. Güneşin iyice alçaldığı bir vakit İzzet'in geç kalacağını düşünerek kendi ekmeğimden küçük parçalar kopardım ve Haliç'in üzerinde uçuşan süt beyazı martıları beslemeye koyuldum. Artık bütün öngörülerime kıran girmiş gibi vakaya dair hiçbir şey düşünmüyor, yaşadığım anın hazzıyla bulanık zihnimi temizliyordum. Bir müddet sonra martıların bana alaka göstermemesine gücenmişçesine sırtımı onlara dönüp korkuluklara dayadım ve önümden geçip giden gölgesiz insanları ve karşımda heybetleşen şehri izledim. Ne tuhaftı! Zaman insana ve mekana nasıl da tesir ediyordu. Şu önümden geçen insanları ve onlardan evvelkileri ve şu güzelim şehrin çehresini seyrettiğimde bunu anlayabiliyordum. O sıra bir taksi durdu önümde. İçinden İzzet çıktı. ''Patron!'' dedi heyecanlı bir sesle. Elimdeki balık ekmeğin birini uzattım bizimkine. İştahla bir ısırık koparıp dudaklarını kımıldattı. ''Miras mevzusunu tahkik ettim patron. Öyle şeyler öğrendim ki kısacık zamanda hayret edersin.'' ''İnsanı patlatmadan anlat.'' dedim. ''Miras mevzusunu tahkik ettim. Bay Fedor ilk vasiyetinde mirasçısı olarak kızı ve kardeşlerini göstermiş.'' Tabii Bay Leonidas'ı tanıyınca vasiyetini değiştirmiş. Bunları zaten biliyoruz. Sadede geldi araya girdim. Bay Fedor var ya, Bayan Mari'nin babası. Var. Vasiyetini değiştirmesi erkek kardeşinin hayatını mahvetmiş. Bay Fedor'un ölümünden sonra sefil bir hayat süren kardeşi yaşadığı bir buhran sonucu intihar etmiş. İntihar eden kardeşinin eşi de bir müddet sonra kendini asmış. Ortada kalan çocukları ise bir başına yetimhane köşelerinde büyümüş. Çocukların adı Alexis ve Aleko. Bu isimler sana tanıdık geldi mi? Boğazımda durmuştu lokmalar. Sahi mi dedim yutunarak. Vallahi onların kayıtlarına ulaşmak için canım çıktı patron. Oradan oraya savruldum aceleyle. Hermes kardeşlere duyduğum öfkeyi derinlerimde bastırarak mırıldandım üzüntülü bir sesle. Hermes kardeşler annesinin ve babasının ölümünden Bay Leonidas'ı mesul tutmuş olmalı. Hatta bu hastalıklı fikre kendilerini öyle kuvvetli inandırmış olmalılar ki içlerindeki nefreti bastıramamış ve en nihayetinde bu meşhum cinayeti titizlikle planlamışlar. Tosyalı'nın dükkanını da onlar kiraladıysa kurtuluşları yok. Onları Tosyalı ile yüzleştirmeliyiz. İzzet'in yüzü asıldı. Bu sanırım zor patron. Çünkü gizlice tahkik ettim, ortalıkta yoklar. Cenazede de görünmemişler. Şu gizli tanık meselesi ne oldu? Bayan Gredel yaşlı bir kadın, üstelik yalnız ve güç bir hayat sürüyor. Haleti ruhiyesi de gözleri de ziyadesiyle bozuk. Kendini inandığı bir gerçekle avutmuş sadece. Gece pelerinle apartmana giren birini görmüş ve onu Bayan Mari zannetmiş o kadar. Büyük ihtimalle Benjamin'i öldürdükten sonra apartmana girmiş olmalı Hermes kardeşlerden biri. Ama hangisi? Üstelik Benjamin onlara uyup Bay Leonidas'ı niçin öldürdü? Bay Leonidas'ın katilinin Benjamin olduğunu düşünüyorum. Benjamin'i azmettiren de Hermes kardeşler. Ama niçin? Benjamin bunu niçin kabul etti? Bay Leonidas'a niçin hınç duyuyordu? Kafamda yine cevapsız sorular birikiyor. Hele bir yarın olsun, o vakit sorularımızın cevabını buluruz. Yarın sirkeci garında olacaklarından emin miyiz diye sordu İzzet. Büyük ihtimalle gara gelecekler. Şimdi onların peşine düştüğümüzü işitirlerse planı değiştirirler. İyisi mi uyuyan aslanı uyandırmamak? Yarına kadar çarnaçar bekleyeceğiz. Hakikat ya kollarını ufuklara açmışçasına bizi kucaklayacak, ya kuvvetli kollarıyla bizi dipsiz bir uçuruma fırlatacak. İzzet'in zihnindeki görüntü toprağa yürüyen ağaç gibi kımıldadı gözümün önünde. Yarının gizemini bütün ışıltılarıyla salıyordu karanlığın serildiği kaldırımlara. Derken bakışlarını Eminönü üzerinde tüten karanlığa çevirdi. Dalgın dalgın nereye bakıyorsun öyle diye sordum damdan düşer gibi. Karşıya dedi gülümseyerek, sonra döndü Galata sırtlarına sürünen karanlığa. Binalar arasında yükselen Galata Kulesi'ni işaret etti. Orası Galata Kulesi değil mi? Evet dedim gülümseyerek, kulenin adını öğrenmişsin. Hasbelkader patron dedi yüzündeki gülümsemeyi kaybetmeden. Köprü de adını Galata'dan alıyor olmalı diye tahmin yürüttü sonra. Silahına sarılmış asker gibi tetikteydim sanki. Karanlığın korkunç bir heyula gibi indiği köprüye çevirdim bakışlarımı. Aslında Osmanlıların inşa ettiği köprüler birçok isimle anılmış dedim. Hayratiye, Cisri Atik, Cisri Cedid, Güvercinli Köprü, Bezmi Alem Valide Sultan Köprüsü, Galata Köprüsü buraya inşa edilip de ayakta kalabilen yegane köprü. Bazıları Haliç'in üzerine inşa edilen ilk köprünün bu köprü olduğunu zannediyor. Oysa bu köprü yıkılanların yerine inşa edilen kaçıncısı kimse bilmiyor. Haliç üzerine ilk köprüyü İmparator 1. Justinian yaptırmış. 6. asra dayanan bir rivayet bu. Köprünün üzerinde dalgalanan insanlara ve otomobillere bakarak devam ettim sözlerime. Eskiden köprünün iki ucunda beyaz, uzun, cepsiz elbiseleriyle mürûriyeciler dururmuş. Boyunlarında asılı duran kutuya insanlar geçiş ücretlerini bırakırlarmış. Yayalardan, hamallardan, sırtı yüklü hayvanlardan bile ücret alırlarmış. Sadece ordu mensupları, kanun uygulayıcılar ve vazifedeki yangın söndürücülerden ücret almazlarmış. Onlara geçiş serbestmiş. Üzüntü içinde derin bir iç çektim. Şimdi çoktan unutuldum mürûriyeciler diyerek tamamladım sözlerimi. İzzet tepelere serpilmiş, zarif minareli camilerde gezdirdi gözlerine. Gözlerinde manalı bir parıltıyı bileyerek yüzüme baktı. Merakını yenemeyerek sordu. Camilerin minare sayıları niçin birbirinden farklı patron? Gördüğüm birden fazla minareli camiler Selahattin camilerdir diyerek açıklamaya gayret ettim. Osmanlı padişahlarının şahsi servetini sarf ederek inşa ettirdiği camiler yani. Zati Selahattin sözcüğü mana olarak sultan sözcüğünün çoğuludur. Bu birden fazla minareli camilerin ekseriyeti külliye biçiminde inşa edilmiştir. Yani içinde darüşşifa, imarethane, tekke, hamam bulunur. Selahattin camiler içerisinde en güzeli hangisi diye soracak olursan benim nazarımda Süleymaniye'dir. Haliç'e bakan en güzel tepede ölümsüz bir ağaç gibi duran Süleymaniye Camii'ne diktim gözlerimi. Seferden sefere at sürmüş, cihana hükmetmiş, adaletli padişahın hem kendi kudretini hem devletin azametini izhar için tepeye diktiği cami haşmetiyle karanlığı aydınlatıyordu. Aklıma nakşettiğim sözleri sır gibi saklayarak İzzet'e camiyi işaret ettim. Esnedi, kollarını gererek ve camiye baktı. Aklımdakileri can suyu gibi bitkin dilime saldım. Bu caminin inşa edildiği tepeyi yıllarca taraşlamış Mimar Sinan, mabedin temelini neredeyse denize kadar indirmiş ve sonra ince hesaplarla taşları birleştirip yukarı çıkmış basamak basamak, 4 minareden ve 10 şerefeden selamlamış Haliç'i. Alabildiğine bir aydınlık kapladı İzzet'in yüzünü, memnun bir ifadeyle süzüldü bakışlarını denize indirerek. 4 minarenin ve 10 şerefenin de derin bir manası var dedim bizimkinin merakını kamçılarcasına. Ne der gibi baktı yüzüme. Yüzünde sürü sürü kuşlar uçuyordu sanki, meraklı ve telaşlı. Sultan Süleyman İstanbul'un fethinden sonra 4. devletin de 10. padişahıydı dedim hızlıca. Anlamış gözlerle keyiflendi ve süt beyazı martıları izledi bir müddet. Yüzündeki ışık an be an büyümüştü. Onun yüzündeki ışıltılar bana cevahir minareyi hatırlattı bir lahza. Cevahir minare diye mırıldandım öylesine. Cevahir minare mi diye heyecanlandı bizimki. Süleymaniye Camii'nin minarelerinden birine cevahir minare denir diyerek açıkladım. Rivayet o ki Mimar Sinan mabedin temelini denize kadar indirince temelin sağlam oturması için uzun bir müddet caminin inşasına ara vermiş. Sultan Süleyman'ın baş düşmanı Şah Tahmas zannetmiş ki devlet hazinesi kalmamış. Bu yüzden caminin inşası durmuş. Elçiler göndermiş payitahta. Elçiler sultanın karşısına mücevher dolu bir sandıkla geçip etek öpmüş ve huzurda bulunuş gayelerini açıkça anlatmışlar başları önde. Sonra mağrur bir sesle Şah Tahmasp'ın gönderdiği mektubu okumuşlar. Vaziyeti anlamış sultan. Bu aşağılayıcı çirkin hadise karşısında itidalini korumuş. Mimar başını yanına çağırarak irademdir. Bu sandıktaki mücevheratlar un ufak edilsin ve caminin harcına karıştırılsın demiş sakin bir tavırla. Mimar Sinan huşu içinde boynunu eğmiş ve o vakit yapımına yeni başlanan minarelerden birinin harcına karıştırmış mücevheratları. O gün bugün güneşin altın incileri caminin minarelerine vurduğunda içlerinden birisi başka türlü parıldar. İzzet keyifle mırıldandı. Şah Tahmasp rüsva olmuş, hasedinden çatlamıştır. Sonra bakışlarımı burnunu denize uzatan tepeye çevirdi, yani saray burnuna. Elimdeki ekmeği hızlı hızlı ısırarak tükettim. Tevazu ve ihtişamla inşa edilmiş saraydaki en yüksek noktaya diktim gözlerimi, yani Adalet Kulesi'ne. Osmanlı Devleti'nin ve sultanlarının engin adaletini temsil eden kule gökyüzünü işaret ediyordu. Gözlerimi kaldırıp gökyüzüne diktim. Gökyüzü pirupak bir çehreyle karanlığa gülümsüyordu sanki. İşte bu gülümseyiş ruhumu saran kasvete cesaret verdi. Ruhumu saran kasvet gaddarlaştı ve beni sıktıkça sıktı şiddetli pençeleriyle. Bir cigara yakıp gözlerimi yere indirdim ve paketi başımı kaldırmadan İzzet'e uzattım. Adalete inanıyor musun İzzet diye sordum daha ilk dumanı üflerken. Elbette inanıyorum patron dedi ciddi bir ifadeyle. Benim bu mefhuma olan inancım niye gün be gün sarsılıyor? Buna bir tanı koyamıyorum. Bu derin mevzuyu sorgulayacak takati bulamadı İzzet. Nedense ben de bu mevzu üzerinde uzun uzadıya laflar etmek niyetinde değildim. Hevesimi başka bir güne saklamaya karar verdim. Artık gidelim mi dedim. Giderim patron dedi ve düştü önüme. Bir müddet sonra yüzüne muzip bir ifade yayıldı. Malumat furuş ne demek diye sordu ansızın. Bu sözcüğü kimden duydun? Ömer Efendi'den duydum. Bir ara laf dönüp dolaşıp sana gelmişti patron. Patronun bilmediği şey yok dedim. O da desene senin patron malumat furuş dedi. Kıkırdar gibi gülümsedim. Ömer Efendi seni dalgaya almış. Malumat furuş küstahça bilgiçlik taslayan insanlar için kullanılır. Ömer Efendi hem seni sınamış hem seninle kafa bulmuş İzzet. İzzet hiçbir alınganlık göstermeden gülümsedi. Neşeli bir ifadeyle önümüzden geçen taksiye el kaldırdı. Taksi durdu ve unutulmuş gibi yüzünü asan siyah incime götürdü bizi. Siyah inciyi gömüldüğü yalnızlıktan kurtardığımız gibi doğruca yalıya yollandık. 25. ayımın sonu. Sayfa 275.